Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bizim ülke içinde bize sokuşturulmaya çalışılan yalanların uluslararası camiada, uluslararası arenada nasıl patladığını konuştuk. Ve 3 tablonun eşliğinde, ki bunlardan 2 tanesi Sağlık Bakanlığı'na ait, bir tanesi de Johns Hopkins Üniversitesi'nin hazırladığı ve dünyada gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin içinde yer aldığı bir tabloda bizim ne kadar ayrıştığımızı gösteren bir grafikti. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız ama siz şimdi yayını paylaşacaksınız Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapacağım. Çağıracağım herkesi. Ya bugün size bir öyle bir şey okuyacağım ki diyeceksiniz ki bu arada uçuş serbest, tutmayın sakın kendinizi. Ne olur tutmayın. Yani insan içinden her şeyi söyler, başkasının duymayacağı şekilde her şeyi söyler. Ne istiyorsanız söyleyin. Buraya yazmayın. Buraya yazmayın, çok rica ediyorum. Yani yayının öyle bir pislik için bu hale gelmesini istemiyorum. Ne olduğunu anlayacaksınız. Yani diyeceksiniz ki kardeşim yüzsüzlük olur da bu kadar ayıp artık ya. Ayıp, gerçekten insan değilsin sen. Diyeceksiniz, göreceksiniz. O kadar şaşıracaksınız ki. Ya yok be, hakikaten bu kadar olmaz diye. Ama emin olun oluyor. Çünkü bu dönem yaratılan, paraşütle gazetelere, televizyonlara indirilen aşağılık yaratıklar. Aşağılık yaratıklar. Öyle bir hale getirdiler ki ortamı. Medya camiası zaten rezaletti. Ama artık hakikaten pisliğin içinde de biliniyoruz. Dün akşam sosyal medyada paylaştım, görmüşsünüzdür. Ya TRT Çocuk'ta yayınlanan bir çizgi film. O çizgi filmin içinde bir tip çizmiş herif. Yani adamı çocuklar için yapıyorsun bunu. Ya utan, bir parça utan değil mi? Bir parça utanman olsun. Bir zerre. Mümkün değil. Herif bayağı parti teşkilatından adam çizmiş. Bayağı bildiğin bıyıklar kırpılmış, yanları alınmış. Böyle duruyor. Üstünde bir tane nalbur yelek. Böyle duruyor. Yani desen ki bu abi ne yapıyor? Büyük kongreden çıkmış, Covid yayıyor dersin. O kadar net. Ama utanma, arlanma, haysiyet, onur, gurur. Hep şey olmadığı için arkadaşlar. Rahat davranıyorlar. Ama bugün size gösterdiğimi görünce diyeceksiniz ki yok ya, yok, yok. Yani hakikaten bu başka bir şey ve bu gerçekten hesabı sorulması gereken bir şey. Onun için ilk yayın hani sevgili Mısra Özsel'e ithaf etmiştim. Yoğun bakımda tedavi görüyor, entübe edildiği söyleniyor. Umarım durumu daha iyidir. Gelen haberler öyle en azından. Bu yayın da öyle. Onun için diyorum ne olur direnin Mısra Hanım. Ne olur direnin, daha sorulacak hesabımız var. Daha alınacak, bunların adalet yoluyla alınacak intikamı var da. Ne olur direnin, gözünüzü seveyim. O günü görmek hepimizin boynunun borcu çünkü. Bu aşağılık tavrı görmek, hepimizin bunun alacağı cezayı görebilmek hepimizin boynunun borcu. Çünkü o gün de yalan söyleyecekler. O gün de diyecekler ki hayır böyle bir şey yapmadık. Hepimiz ayaklarımızı yere sağlam basarak demeliyiz ki yalan söylüyorsun. Sen aşağılık bir yalancısın. Şahitliğimizi o gün de çıkartmamız, sunmamız gerekiyor. Ne olur direnin Mısra Hanım. Gözünüzü seveyim. Yayın arasında çok sayıda mesaj gelmiş, sağ olsunlar. Onlardan bir tanesi Şeyhmuz Bey. Ya soyadınızı söylemiyorum. Sağ olun. Ailem ve ben Covid'i geçen sene o belirsiz, karanlık ve korku dolu günlerde geçirenlerdendik. O zaman dahi Yüce Yaradan'dan kendime dair bir isteğim olmamıştı. Ama dün iftar sofrasına oturup da ağzıma ilk lokmayı atmadan gönülden, kalpten çok samimi bir şekilde Mısra Özsel'in iyileşmesini ve sağlığa kavuşmasını diledim. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır. Kalpten ben de eşlik ediyorum. Biz aynı şeyi düşünmüyoruz. Hayata aynı yerden bakmıyoruz. Siz dindar bir insansınız. Belli. Allah kabul etsin orucunuzu. Siz inanıyorsunuz çünkü. Ama ben hayata oradan bakmama rağmen çok saygı duyuyorum size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnanan böyle, inanmayan içinden iyi dilekle. Ama mutlaka Mısra Hanım'ın aramıza katılması gerekiyor. O hesabı sormaya devam etmesi gerekiyor. O utanmazlara her gün hatırlatması gerekiyor. Olmadığı zaman biz yapacağız elbette. Yani biz unutmayacağız. Biz burada söyleyeceğiz. Ama bununla kalmayacak. Mutlaka bunun hesabı sorulacak. Başlayalım. Yayında neler var bugün gazetelerde? Vallahi öyle çok hani ekstra bir haber var mı derseniz Sevilay Yılmaz'ın haberi devam ediyor. Şu Malatya'da Yeşilyurt'ta başlayan ama başka belediyelere de yayılan. İşte Ordu Korgan'da çıktı, Elazığ'da başka belediyede çıktı. Onunla ilgili devam yazıları. AKP'li büyükşehir belediye başkanlarına sıçrayacak gibi görünüyor. Çünkü bugün ismini koymamış Ama ya elinde başka bir belge var. İki, Ruhsar Hanım'la ilgili olarak, Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım'la ilgili olarak o iddia 72 saatte olacak, ağzını açmış durumda değil. Hatırlamayanlar, bilmeyenler için söyleyelim. Şöyle bir durumda kendisi, eşiyle birlikte sahip oldukları bir medikal firma var ve o firma üzerinden dezenfektan satmışlar. Devletin pek çok kurumuna, bu arada kendi bakanlığına da 9 trilyon liracık. 72 saat oldu, açıklama falan yok. Ondan yok. Onu o makama oturtandan da yok. Ama ben size başka şeyler okuyacağım bugün tabii yayının içinde. Sevilay Yılmaz'ın yazısında bu insan kaçakçılığına ilişkin olarak net şekilde söylenen bir şey var. Deniliyor ki artık. Bu tamamen insan kaçakçılığı açısından araştırılıyor. Gri pasaport almak nasıl bu kadar kolay? İçişleri Bakanı araştırmak zorunda kaldı. Bak bir daha söylüyorum. Araştırmak zorunda kaldı. Çünkü Perşembe günü konuşmuştuk ya, bu bizle alakalı değil. İlk yayında size gösterdiğim şu grafikle alakalı. Yani şunu gördüğün anda diyorsun ki kardeşim buradaki sayılar benden atladı. Yani sen 24 Mart'ta AKP'nin büyük kongresi yok diye bana söylesen. Desen ki hayır öyle bir şey olmadı ya. Yanlış gördün sen. 24 Mart'ta biz öyle kongre mongre yapmadık. Bana yedirsen artık bu insanlara yediremezsin. Geçmiş olsun. Ne yaptığın çok net ortada. Aynı şekilde gri pasaportla benim ülkeme nasıl adam yolladın diye haliyle soruyorlar. Ve deniyor ki hani kritik bir tane tip vardı, hatırlıyor musunuz? Ali Ayrancı. Bingöl'ün eskiden bilmem neresinde belediye başkanı, AKP'li. Onunla birlikte Sedat diye bir elemandan bahsediyordu ilk yazıda, hatırladınız mı? O Sedat'ın ismi ilk kez bir tanık tarafından da veriliyor. Deniyor ki Ali Ayrancı'nın yolladığı kişi öyle 45-50 kişi falan değil, binlerce insan var. Bir adam şahitlik yapıyor Almanya'dan ve diyor ki biz buraya geldiğimizde, ben buraya getirildiğimde 6.000 euro para verdim, 20.000 euro veren kekler var diyor. Çünkü adamlar çaresiz. O kadar kolay ki diyor, nüfus cüzdanı bırakıyorsun, bir kuyumcu var diyor. Kuyumcuya nüfus cüzdanını bırakıyorsun, 15 gün sonra diyor sana gri pasaportun geliyor. Alıyorsun, biz diyor otobüsle geldik Almanya'ya kadar, hiçbir yerde ekstra bir sorguya falan tabi olmadım. Otobüsün içinden pasaportlar toplanıyordu. Alıyorlardı ve bana geri getiriyorlardı. Peki diyor şu anda Sevilay Yılmaz pasaportlar ne oldu? Toplandı diyor, hizmet pasaportu o. Almanya'ya gelmekti amaç. Sonra bizden topladılar, götürdüler. Tertemiz, kılıfsız. Ben 6.000 euro verdim diyor. Kim kaç para verdi bilmem ama ben adamlara gittim, dedim ki kardeşim benim 6.000 euro'm var, eşek gibi kabul ettiler diyor. Otobüsten bile inmedim Almanya'ya, Hannover'e gelene kadar, diyor. Hamburg'a gelene kadar, özür dilerim. Benim burada tanıdığım var diyor. Herkes ayrı yerlerde indi, otobüs servis yapıyor bu arada. O kadar yüzsüzler ki, binlerce insan var. Şuradan anlayın Sevilay Hanım diyor. Benim sadece geldikten sonra birlikte geldiğim 150 kişiyle görüşüyorum ben şu anda Almanya'da diyor. 150 insanla. Alman hükümeti Perşembe sabah söylediğimiz gibi şırıngayla kan hücrelerini ayırmaya başladı oradaki abilerin. Hani o Hakan Kilit var, arada zırlayan bir tip vardı ya. Ya yapmayın ama ya, yani beni burada şimdi aramaya başladılar ya. Ya savcılık girdi devreye kardeşim, yapmayın bunu. Şimdi abilen ayrıma başlandı şu anda. Sadece bu değil ki. Bakın, asrın en büyük yolsuzluklarından bir tanesine de hazır olun derim. Hani orada yapılan yeşil sermaye dolandırıcılığının içinde. Neden biliyor musunuz? Perşembe sabah size söylediğim şeyden. Bu insan kaçakçılığı. Dünyanın her yerinde çok büyük suç. Bak, bunun önünde ne kadar güçlü olursan ol, ne bakan durabilir, ne milletvekili durabilir, ne belediye başkanı durabilir. Hiç kimse duramaz. Burayla alakalı değil, burada toparlarlar. Hiç sıkıntı yok. Hiç. Burada hiçbir şey olmayacak. Ama bakın, bu insanlarla ilgili insan kaçakçılığı devreye girdiği andan itibaren geçmiş olsun. Korkuları da o zaten. Diyor ki o tanık, sadece diyor 2019-2020 yıllarında Bingöl'den benim bildiğim en az 500 kişi çıktı böyle diyor. Sadece Bingöl'den benim tanıdığım 500 insan. Beraber geldiklerim arasında 150 insanla ben görüşüyorum diyor. Buna senin sessiz kalma şansın yok. Çünkü bu insanları bu göreve getiren var asıl. Ne yapacaksın? Araştırmalarımız devam ediyor. Valla sen rahat ol. Senin araştırman devam etmese de insan kaçakçılığı olduğu için olayın içinde geçmiş olsun. Araştıranlar çıkacak. Bunu bir yere yazın. Bak bu bir grup insanın başını yiyecek. Neden biliyor musunuz? Çok istediklerinden, dürüst olduklarından falan değil. Alakası yok. Yalan ağzında yuva yapmış adamların. O değil sorun. Sorun mecbur kalmak. Bunun ucu çok kötü. Yani siz çıkıp dalaksızın teki ortadan diyor ya, ülkeye yük olmuş insanları yolladık. Ya utanmazlık böyle bir şey. Gerçekten onursuzluk böyle bir şey. O insan zaten bunlar yüktü diyor. İşsiz güçsüz yolladık oradan. Ha, karşılığında para aldın ama değil mi? İşte bak bunun dönüşü var. Şimdi o itiraf etti. Belediye başkan yardımcılarından bir tanesini görevden almış eleman belediye başkanı. Aa zahmet oldu hocam. Hakikaten büyük zahmet verdik. Sen otur. Bak alttan o sandalye de gidecek. Yaz bunu bir yere. Neden biliyor musunuz? Size bunu 6 yıldır anlatmaya çalışıyorum. Bilen biri olarak anlatmaya çalışıyorum. Mecbur kalmadığı sürece kimsenin başını yemez. Ama mecbur kaldığı zaman kendiyle alakası kesilsin diye herkes gidebilir. Bak bunu yaz bir yere. Herkes aklına kim gelirse hiçbir önemi yok. Herkes gidebilir. Hele öyle böyle dendik belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı falan sallayan yok. Mesamesi okunmaz. Geç onu. Nereden geldiğini şaşırırsın. Rektördü, dekandı, ottu, boktu bunlar geç. Kimsenin salladığı yok. Hiç kimse kendi yerine güvenmesin o yüzden. Bak onun için yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Bürokratlar özellikle siz dikkat edin. Yani bugünün o çok rahat havasında ya dikkat edin derim ben size. Yani çünkü sizi çizecek. Başka çalışıyor. Kendine mi bulaşsın? Yok. Adam öyle bir şey diyor ki yani ha burada en çok o tanık arkadaşın bak bu da ayrı bir yüzsüzlük. Ama yani biliyorum bunu diyorum ya. Ben size ilk gün ne demiştim? Bakın görün bu iş cemaat işi çıkacak. %100 bu iş cemaat işi çıkacak. Şimdi patlayınca arkadaşlar yalnız sizden bir ricada bulunacağım Sevil Hanım. Bazı yerlerde gördüm diyorlar ki FETÖ'cüleri kaçırmışlar. Ben söyledim ben. Ben söyledim. Geçen hafta bu olay ilk ortaya çıktığında ben bu yayın sırasında dedim ki bu kadar insan da şahit. On binlerce insan. Dedim ki cemaatte takla bitmez, oyun bitmez. Bak gör bu cemaat işi çıkacak. %100 para var. İnsan kaçakçılığı var. Sahtekarlık var. Her şey cemaat için uygun düzlemde. Bazı yerlerde gördüm diyorlar ki FETÖ'cüleri kaçırmışlar. Bu benim çok zoruma gitti. Ondan zaten size ulaşmak istedim. Ben FETÖ METÖ bilmem kardeşim. 5 vakit namaz kılan Müslüman bir insanım. Ben devletçi bir insanım. Ülkemi seviyorum. Ben buraya hain olduğum için falan gelmedim. Ekmek parama geldim. Çalışmaya geldim. Keşke böyle bir şeye mecbur kalmış olmasaydım ama kimse bizi FETÖ METÖ PKK MKK diye konuşmasın. Baş üstüne değerli FETÖ'cü. Ya o kadar yalancısınız ki. O kadar, bak hep geldiğimiz yer aynı. Görüyor musun sen Serdar Bey'in? Allah rızası için. Ya kardeşim senin böyle bir tavrın yok. Yalan söyleme sen bir ticari organizasyonu güçlü tutmaya çalışıyorsun sadece. Biri kazandığı 1.000 liranın 200 lirasını bayılarak yapıyor bunu. Öbür taraftaki her kazanılan 100 liranın içinden 20 lirasını tokatlayarak yapıyor. Ama hepiniz aynı örgütün içindesiniz. Allah rızası için. Yani Allah aşkına soruları çalarken Allah rızası vardı değil mi? Mesela başkasının hakkını yiyerek çocuğunu polis kolejine sokarken değil mi? Allah rızası için. Harp akademilerinden insanları son anda bak son anda artık görevlerinde rütbe alacaklar yükselecekler onların hayatlarını engellerken Allah rızası değil mi? Ya çok yalancısınız siz. Gerçekten büyük yalancısınız. Ama öyle böyle değil. Çok büyük yalancısınız. Ve utanmazlık şu cümle var ya. Ben devletçi bir insanım, ülkemi seviyorum. 1980 darbesinden sonra, faşist darbeden sonra Fethullah Gülen'in kurduğu cümle aynı. Ben devletçi bir insanım, ülkemi çok seviyorum. Ya ben darbeci olurum, ne bileyim. Yani her yol var bende ya. Hiç sorun değil. Herkesle geçinirim. Hiç bozmaz. Hiç. Anında. Ve hepsi birbirine benzer bu insanların. Hepsi. Ama şu cümle çok klasiktir. Ben devletçi bir insanım. Ülkemi seviyorum. Onun için gelen ağam giden o biri daha yaklaşıyor galiba. Ona da buluruz bir şey. Yani ağalık paşalık dolu buluruz. Lord deriz, Earl deriz falan yaparız. Uluslararası bir şey olsun onunki. Şimdi bu hikaye böyle. İki, şunu okuyayım da size. Yani hakikaten gazetelerin bir önemi yok. Ciddi söylüyorum, yok. Yani ne derseniz deyin. Ama bir tane şu patates dağıtımı ile ilgili hikayede Urfa'dan gelen görüntü izlemişsinizdir muhtemelen. Herkesin birbirini çiğnediği. Hani deniyordu ya, 85 kuruştan aldık dağıtıyoruz diye. 21 lira 25 kuruşluk bir çuval. Onun için insanlar birbirlerini çiğnedi. Bir grup Covid patlaması da oradan yaşayacağız. İki, bugün Habertürk'ten Kübra Par'ın Kılıçdaroğlu'nun mutfak videosu neden tuttu diye bir yazısı var. Yani çok saçma. Gördünüz mü bilmiyorum. Kemal Bey cumartesi geceydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evinin mutfağından bir şey paylaştı. Evinin mutfağından. Bilmiyorum gördünüz mü? Ama herkesin, hepimizin dikkatini çeken, yani hepimizin, sıradan, bu ülkede yaşayan sıradan insanların mutfağında ne varsa o mutfaklar. Değil mi? Yani altın varak yok, ot yok, bok yok. Bayağı bildiğin mutfak, yani standart bir mutfak. Şimdi bu bütün AKP'lilerin dengesini bozdu. Bütün AKP'lilerin, bak ayırmadan söylüyorum. Denge bozuldu. Niye? Artık bu insanların paylaşabileceği böyle sade bir görüntüleri yok. Hiç yok. Hiç. Bak en kötüsü o danışman Şopar vardı ya. O, onun gibi 2,5 milyon liralık araba göstermek zorundasın. En dandi. Diğerleri, ya paylaşsana mutfağı. Allah aşkına paylaşsana. Yapamazsın ki. Öyle bir fotoğraf kalmadı artık hayatınızda. Hani yüzük gösterip şundan, bu yüzükten başka bir şeyin varsa hırsızsın diyeyim bana diyenler vardı ya. Gösterebilecek bir tane mutfak fotoğrafı yok. Bitti. Para artık buradan çıkıyor çünkü. Ama paylaşacak para da kalmadı. Ve böyle küçücük bir görüntü darmadağın ediyor insanlar. Artık kafa göz koptu. Gitti. Bayağı bildiğin gitti yani. Tek bir görüntü. Sıradan bir mutfak görüntüsü. Bir adam akşam evine gelmiş. İşte ceketi kravatı çıkartmış. Beyaz gömlekte, kolları da sıvamış. Adana'dan hani çemirlemek derler. Kolları da çemirlemiş. Oturmuş böyle konuşuyor. Sıradan bir aile babası. Bu arkadaşlarda artık sıradan insan kalmadığı için yalan söyleyebilecek kudret bile yok. En kötüsünün artık öyle paylaşabileceği bir mutfak görüntüsü yok çünkü. Ciddi söylüyorum. Dün akşam şu tablo, ben yatmadan önce eğer görmemiş olsaydım bu sabah yayının başlığı olacaktı. Ama tabloyu gördükten sonra her şey önemini kaybetti zaten. Yalanın büyüğü buradan anlaşılıyor çünkü. Bakın artık böyle bir şey yok. Önünde bir bardak çay var, Gülün'ün söylediği gibi. Bir bardak çay duruyor. Yani o kadar sıradan ki. O kadar sıradan. Ve adamların şunu da söyleme şansları yok. Ha, yazmış mesela Cem, hangi evinin? Onlarca evleri var diyor ya. Doğru. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu da söylemiyor. Bu evlerinden bir tanesi. Oturmuş orada veriyor. Öbürünü sattı. Hatta öyle bir delikanlıca sattı ki. Dedi ki ya ben bunu yatırım amaçlı yapmıştım. Kızım için. Vallahi şu parayı verene satıyorum. Zaten ihtiyacımız da var. Şimdi söyleyemiyorsun. Sen anlatsana. Bıbıcım. Yani kalan parayla iki tane daha villa alayım mı? Nasıl anlatacaksın onu? Lan o villanın daha ellenmemiş mutfağı bundan güzel. Ellenmemiş. Hani klasik bir Türk evinde sıra. Böyle deyince faşist oldum. Çok özür dilerim. Klasik bir Türk evinde değil. Ama öbürünü de kessen söylemem. Klasik bir Türkiye'li evi falan. Kessen doğrasan söylemem yani. Klasik bir Türk evinde arkada göreceğin her şey var. Sarı bezi, çaydanlık kenarda duruyor, ocak temizlenmiş durmuş falan. Dolap kapakları klasik renk. Bu arkadaşların hiçbir şey kalmadı artık. Yok ki, en kötüsünün bile artık evinde böyle bir şeyi yok. Arkayı çevirdiğin zaman hani böyle her şey uçuyor. En görgüsüzünden. En görgüsüzünden. Altın, varak, yaldız bilmem ne, patlamalı çatlamalı. Gazetelerde o yüzden hakikaten bir şey yok. Gerçekten. Sadece Yeni Şafak gazetesinde bir şey var, iddia var. Onu bir şey yapayım, sizinle paylaşayım. Bir de gündemi buradan zorlayalım çalışması. Bunu görün çünkü yazın bir yere. Bu haber büyüyecek, büyütecekler bu haberi. Karlov'da asıl hedef darbeydi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, hani Ankara'da öldürülmüştü ya. Onunla ilgili davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, suikastin tek amacının Türkiye ve Rusya'nın arasını bozmak olmadığına dikkat çekti. Mahkemeye göre FETÖ'nün asıl hedefi, vuran Mevlüt Mert Altıntaş, polisin bağlantısı çıkmıştı biliyorsunuz. 15 Temmuz sonrası örgütte meydana gelen çözülmeyi engellemek ve yeni darbeye zemin hazırlamaktı. Bunu mu köpürteceksiniz şimdi? Geç geç geç geç geç geç geç onları. Geç. Geç. Bitti onlar. Mal batıya kaydı ciğerim. Artık o tutmaz. Şimdi bunu da atlayalım bu haberi. Gerek yok çünkü. Gerçekten gerek yok. Gazetede ben sabahtan beri bakıyorum. Mesela Kemal Bey şeye konuşmuş. Milliyet gazetesine. Orada belki aklınızda kalması gereken tek ifade artık diyor sağ sol ayrımının ötesine geçmek lazım diyor. Yani biz sağ sol ayrımı konuşamayız. Böyle bir şeyi çıkartamayız ortaya. Çünkü bugün sorun çok daha büyük. Tamam işte burada 2,5-3 sene önce koyduğumuz teşhis. Güzel bir şey. Artık diyor onlar eski 18. yüzyılda kaldı falan. Ya tam öyle değil tabii de. Ama biraz farklı ya. Cemil Çiçek 27 Nisan bildirisini açıklamış. Biz demiş Yaşar Büyükhanıt'a ulaşamadık falan. Ben Cemil Bey'le çok konuştum bu işleri. Ve burada da hep söylüyorum ya, çok takdir edilecek bir davranış. Bugünün iktidarının yaptığı belki tek dik duruştu. Tek. Hani bunu söylediğin zaman bazıları rahatsız oluyor. Çok çok rahatsız oluyorlar. Yani 27 Nisan saçmalığı, abukluğu falan diyorsun. İşte şanlı şerefli Türk... Ya bununla alakası yok kardeşim. Yapılan saçmalığın dibiydi. Yapılan saçmalığın dibiydi. Sen istediğin kadar yap. Hala, bana hala şöyle mailler geliyor mesela. Sal Bey, çok amiral şeyinde çok açığa düştünüz. Hiç açığa falan düşmedim. Hala söyleyeyim, hala aynı saçmalığın peşinde insanlar. Hala. Bu orada yaşanan haksızlığı değiştirmeyecek ki. İnsanlara kendi rızasıyla Türkiye'de hakkında soruşturma olduğunda cebinden bilet parası vermiş gelmiş adama elektronik kelepçe takıyorsun. Bu ayıp. Utanmazlık bu. Bu ayrı bir şey. Ama yapılanın saçmalığını değiştirmiyor. Hiç kusura bakmayın. O tepeden bakışı falan değiştirmiyor. İnsanlar toplu olarak bir şeye inanalım inanmayalım istiyor. Erkan Oğur muhabbetinde yaşadık en çok işte. Gördünüz. Erkan abimizi yedirmeyiz. Ya sevin siz kardeşim. Sevmeniz engel olmasın. Ama Erkan Oğur'un yaptığı çok acayip, çok tuhaf. Burada 6 yıldır konuştuğumuz hikaye ya. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir kardeşim. Bu kadar. Nokta. Senin hayatını ayırman gerekiyor. Nokta. Bunun tartışılacak bir yönü yok. Bak şimdi dün akşamdan itibaren video dönüyor. Hani ya benden böyle bir şey istediler. Evet yapmamam gerekiyordu ama falan. Arkasından İbrahim Kalın'ın açıklaması. Yakıştıramadım, direnemedi zart zurt. Dün çıkıyor video gayet güzel. Aynı masanın etrafında çalınmış, söylenmiş. Çaylar, kahveler havalarda uçuşmuş. Böyle söyleyin ya iyi oluyor böyle falan. Diyor Erkan Oğur. Ne yapacaksın şimdi? Nasıl savunacaksın Erkan abini? Birinin ablası abisi olması değildir önemli olan. Gerçekten değildir. Ya insanları buradan ayırmak lazım ya. Bu değil. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir kardeşim. Bu kadar. Bunun ekstra bir cümlesi falan yok. Hep burada konuşuyoruz ya işte. Hayatını andık Rıfat Ilgaz'ın. Bir cümle ya. Ya ezilenden yanasın ya ezenden. Bu işin az şekerlisi çok şekerlisi olmaz. Bu kadar net. Ahmet Altan salıverildi. Burada yayında söyledim işte. Çok doğru karar, o kadar içeride yatırılmaması lazımdı. Ama bunun Ahmet Altan'ın çıkarttığı taraf pisliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni ne hale soktuğunu anlamamıza, konuşmamıza engel teşkil edecek bir yönü olmamalı. Ahmet Altan gazeteci falan değildir. Bayağı bildiğin tetikçidir. Bayağı kullandığı, kurduğu, yaşattığı taraf gazetesi pisliğin önde gidenidir. Bu ülkenin altını üstüne getirmiştir. Bunu görmeyeceğiz mi biz şimdi? Ben sana göstereyim. Unutturmayın hakikaten Cuma günü göstereyim. Arkadaki kütüphanede size külliyatı, Ahmet Altan külliyatını göstereyim imzalı olarak. Ben severim Ahmet Altan okumayı. Ama bu Ahmet Altan'ın kötü bir adam olduğu gerçeğini değiştirmez. Ve kötü bir adam hapsedilemez kardeşim. Bu adam kötü diye hapsedemezsin. Bu adam kötü gazeteci diye hapse atamazsın. Ama o adamın kötülüğünü değiştirmez bu. Çıkarttığı iğrenç aşağılığın bayası taraf gazetesinin ne boka hizmet ettiğini görmeni engellememeli. Bu kadar basit. Öyle baktığın zaman da işte bu kadar basit. Erkan abimiz bilmem öyle bir şey yok kardeşim. Yok güzel kardeşim öyle değil. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir. Bu kadar. Şimdi size bırakın bunları. Bırakın bunları. Ben size 100 yılın yüzsüzlüğünü okuyacağım. Hazır mısınız? Gerçekten ama öyle böyle bir yüzsüzlük değil. Yazının başlığı ortaya çok büyük bir yalan at ama çok büyük olsun 128 milyar büyüklüğünde olsun. Bugün Star gazetesinde Halime Kökçe'nin yazdığı bir yazı. Hanımefendi siz sadece yalancı değil, aynı zamanda kara cahilsiniz ya. Ya gerçekten cehaletin farklı bir boyutundasınız siz. Yazı nasıl başlıyor biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'na danışmanlık yaptığı söylenen, hatta İmamoğlu'nu konuk ettiği bir televizyon yayınında yandaşlığın kitabını yazmış bir kadın gazetecinin dediği gibi, kitleleri etkilemek ve yönlendirmek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın, ama çok büyük bir yalan olsun. Hanımefendiciğim, Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e aittir o söz. Ama o kadar cahilsiniz ki siz, ve bu çok sıradan bir şey sizin camiada. Sizin mahalle için çok sıradan bir şey cehalet. Orada rahat yaşarsınız böyle. Çünkü herkes aynı standartta olduğu için çukura yakın. Çok rahat gidiyorsunuz, fark ediyorum. Yalnız Halime Kökçe'nin yazısında beni ilgilendiren bu değil. Değil kardeşim, bu değil. Beni ilgilendiren bölüm şu. CHP yandaşlarının yazdığı işte yalanlarda anlatıldığı gibi istediğiniz kadar uydurun. Bu arada yayın içinde bir yerde Goebbelsvari bir taktikle diyor. Allah Allah. Yani diyor ki biliyoruz da konuşuyoruz. Yazmıyorum ama biliyorum aslında. Değil ya, gerçekten cahilsiniz. Milletin halis duygularıyla davrananlar, onları soyanlar, üniversite sınavlarındaki, kamu personeli ve askeriye sınavlarındaki soruları çalarak bu milletin evlatlarından, geleceğini gasp edenlerinden öğrendiler bu önce çok büyük ve basit bir yalan söyleyip sonra sürekli bu yalanı tekrar etme stratejisini. Hanımefendi, Türkçe de bilmiyorsunuz. Hiç bilmiyorsunuz hem de. Gerçekten zerre kadar anlamıyorsunuz Türkçeden. Cahilsiniz, kötüsünüz ve Türkçe bilmiyorsunuz. Ama beni asıl ilgilendiren şu, müthiş yüzsüzsünüz. Öyle böyle bir yüzsüzlük değil bu. Bunlar çok yalan söylediler. Yalancıya çıktı adları ama utanmadılar. Utanmamaları en büyük silahları oldu. Rezil olmayan birine ne diyebilirsin ki? Şimdi yalanlarını tekrar edecek dostlar da buldular. Seçimi birlikte kazanacağız dedikleri dostları da yalan korosuna dahil ettiler. Yalancılığın siyasi meziyet olduğu bu ortamda gerçeği incitmeden siyaset yapmaya kalkanların hali bu işte. Rezil olmak, yalancı olmak ne gam, etkileşimimiz fazla olsun, böyle günlere geldik ve selam. Ya hanımefendi, siz Enver, kulakları çınlasın Enver Aysever'e 2016'da, 2017'de dava açmıştınız. Size utanmaz dediği için. Çünkü demiştik siz yalancısınız Elman. Siz kabataş yalancısınız ve utanmadan hala konuşuyorsunuz, sizin utanmanız lazım. Dava açtınız ve dava Enver'in lehine beraatle sonuçlandı. Yani mahkeme dedi ki evet, ama evet, siz yalancısınız. Utanmazsınız ayrıca. O yüzden de biz seni davayı kapatıyoruz beraatle. Enver'in lehine. Ve bunu söylemiş, kabataş yalanıyla insanları sokağa düşmüş. Bu ülkede inanan inanmayan kavgasını körüklemiş. Bu tip, Halime Kökçe denen bu tip utanmadan bunu yazıyor. Rezil, bunlar diyor rezil olmaz ki, bunlar utanmazlar diyor. Ya bugüne kadar hakikaten çok, ben gazetecilik hayatımda kötü siyasetçi gördüm mesela. Gerçekten kötü ama. Yani öyle böyle kötü değil. Hakikaten kötü insanlar. Kötü, insanların aleyhine çalışan, insanların hayatını zindan etmek için, çalmak çırpmak için yaşayan çok gördüm. 31 yıl gösteriyor bunu. Ama sizin kadar yüzsüzünü hiç görmedim ya. Ya sizin camianın yüzsüzlüğü çok başka bir şeymiş. Ciddi söylüyorum. Siz başka bir noktadasınız. Başka bir mesabedesiniz. Hakikaten. Yüzsüzlük sizin için her gün yenilenecek bir rekor. Gerçekten bir rekor aynı zamanda. Evet, Zeynep Yıldız'ın dediği gibi. Enver Aysever o yayında demişti ki Allah sizin elinize düşürmesin. Allah düşürmesin zaten. O Tanrı ile sizin aranızda. Ama umarım bugün vermediğiniz hesabı adalete vereceksiniz. Ve inşallah o gün yaşıyor olacağım ben de. İnşallah. Hepimiz yaşıyor olacağız. Ve suratınıza bakıp tükürmek farz olacak. Hiç kaçınılmaz bir şekilde. Çünkü siz yalancısınız. Ya yalanınız tasdik edilmiş durumda. Ve hala utanmadan bunu söylüyorsunuz. İnsan da bir parça edep olur ya. Der ki susayım ben. Ama bu arkadaşlarda hiç böyle bir şey yok. Ya İsmet Berkan yazılar yazıyor. Birileri hala diyor ki abimiz gazetecilikte öğretmenimiz. Belli. Belli. Balböcek Hanım televizyon programları yapıyor çalıntı formatla. Öyle bir utanmazdık ki. Formatı çaldığı Kürşat Başar'la aynı saatte yapıyor. İnsan da bir parça utanma olur kardeşim. Bir parça utanır insan ya. Der ki ben ya hani aynı şeyi yapıyoruz, arakladık da dur aynı saate koymayalım bari. Kürşat Başar'dan araklanmış formatla aynı yayını yapıyor Balböcek Hanım. Hiçbir değişiklik var mı hayatında? Yok. Abdülkadir Selvi. Hürriyet gazetesi yazarı. Kemal Öztürk. Yüzüklerin efendisi. Kemal Öztürk. Bugün demokrasi satıyor. Demokrasi satıyor. Akif Bekir. Demokratın önde gideni. Bayrak taşıyanı, ıslık çalanı. Bu insanlarda gerçekten utanma yok ya. Yok yani hiçbir şekilde utanmıyor bu insanlar. Neresinden tutarsan tut, neresinden bakarsan bak. Utanma yok. Temel felsefe bu bunlarda. Önce utanmayacaksın kardeşim. Rezil olmalı yüksün. Murat Anbungan diyor ya, bu ülkede her şey olabilirsiniz rezil olmak dışında diye. Bu insanlar rezil olmuyor. Yani Halime Kökçe şunu yazabiliyor mesela. Rezil olmak bu insanlar için mümkün değil diyor. Gerçekten yani bakıyorsun mesela. Ya evet biz o görüntüleri izledik anı diyenler. Hiç. Dağlardan serin herkes ya. İşte örnek. 128 milyar dolar nerede sorusu yalan diyor. 128 milyar dolar kayıp değil. Ya anlama şansın yok ya. Hiç zorlama ablacığım. Gerçekten anlama şansın yok. Bak geçen hafta anlattım ama sen onu da anlayamazsın. Hakikaten. Mümkün değil anlayamazsın. Çünkü olmuyor olmuyor. Yok. Yok işte yani. Olmayınca ne yapacaksın? Utanmamaları en büyük silahları bu insanların diyor ya. Yani sadece karşı karşıya geldiğinizde. Vallahi gören bilen tanıyan varsa. Vardır çünkü. Burada çok böyle sureti haktan görünen çok acayip tipler var. Mesela çıkartıp o gözlerine sürme çeken rakçı botuyla çıkan tip vardı ya hani. Karşısına oturttuğu o gevrek teyzeyle beraber bir siteden kaç kişiyi öldürebileceklerini hesaplayanlar. Ayaklarına denk alsınlar falan diye. Hatırlıyor musunuz? Mesela onu ekrana çıkartan tipler son derece demokrat. Onlarla arkadaşlık eden, o gün onları anlatan televizyon. Ya bayılıyorum bu kıza rakçı ya falan diyenler. Bugün mesela herkes unuttu. Herkes unuttu. Hiç ipinde değil kimsenin ya. O kadar rahat ki herkes. Utanmazlık artık bir tarz çünkü bu ülkede. Utanmazsan, utanmaktan vazgeçtiysen çok rahat yaşıyorsun ya. İnanılmaz rahat yaşıyorsun. Öyle böyle değil. Ya adam yüzü işte. Elönü. Hasan, sevgili Hasan. Esra Elönü. Hayır şey. Ne olduğunu biliyor musunuz o ablaya? Hiçbir şey televizyon programına devam ediyor. Geçen akşam gördüm ya. Televizyon programına devam ediyor. Dağlardan serin. Ne olacak ki? İşte bak bunun için yaşamak zorundayız. Bunun için ayak diremek zorundayız. Çünkü bu insanlar yargılanacak. Yazın bunu bir kenara. Ya kardeşim Halime Kökçe'nin yaptığı suç. Suç. Bayağı bildiğin suç. O gün o yalana imza atanların hepsini zaman aşım falan kimse kurtulacağını zannetmesin. Bu ülkede sokakta insan öldü o kabataş yalanı yüzünden. Gencecik insanlar öldürüldü. İnsanlar birbirine düşman edildi. Yargılanacaksınız ya. Yerden göğe kadar yargılanacaksınız kardeşim. Bugün böyle devam etmeyecek. Adınız kadar emin olun. Attığınız yalandan da, kaçırdığınız insandan da, çaldığınız paradan da, yetki gaspından da, nüfuz kullanımından da yargılanacaksınız. Çünkü bu ülkenin kaderiyle oynadınız. Yani bu 128 milyar dolar yalanı var ya. Bak, Uğur Gürses şahane bir yazı yazmış. Şahane bir yazı. Ugurses.net. Oradan görebilirsiniz. Yazı orada. Değil mi? Bir saniye bekleyin. Sabah. Gördüm. Yok. Patronlar Dünyası. Şöyle yapayım. Sosyal medyadan ben paylaşayım yazıyı. Okunmalı yazarak. Twitter üzerinden paylaştım. Ben sosyal medya hesabından takip edin. Uğur Gürses'in bugünkü yazısını okuyun. Hakikaten bir insan gerizekalı olsa anlar. Diyor ki 128 milyar dolar değil sadece. Bir de diyor kamu bankalarının sattığı 12 milyar dolar var. Normalde giden para 140 milyar dolar diyor. Çok haklı. Çok haklı ve biz şunu bilmiyoruz kardeşim. Bak hala bilmiyoruz. Merkez Bankası Başkanı ayrı konuşuyor. Asıl konuşması gereken adam ortada yok. Hazine ve Maliye Bakanı. Muhtemelen şöyle diyor. Ulan aptalı, Allah'ın aptalı ben miyim kardeşim? Millet konuşuyor zaten. Bırak konuşsunlar. AKP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı konuşuyor. Ayrı bir şey söylüyor. Hepsinin sahibi ayrı bir şey söylüyor. Ve ortada bir gerçek var. Bu para gitti. Şimdi soruyorum size. Bu para yargı konusu dışına çıkabilir mi? Mümkün değil ki. Kamu kaynağı bu. Evet bugün hiçbir şey olmayacak. Çok rahat olun. Çok rahat olun. Bunun ben de farkındayım. Çok rahat olun. Ama yarın yargılanacaksınız bundan. Bu işin altında olan bütün bürokratla. Hepiniz yargılanacak. Ya bu kaçınılmaz kardeşim. Kaçınılmaz. Ne yaparsanız yapın. Bunun şu anda hani çok güçlüyüz. Öbür tarafta bilmem nesi. Geç bunları geç. Geç. Ya hiçbiri sana hayatında bir şey sağlamayacak. Vallahi sağlamayacak. Yani sen şu anda yırttığını zannediyorsun. Öyle değil o iş. Yargılanacaksın %100. Neden biliyor musun? Yargılanmama şansın yok. Cumhuriyet Gazetesi'nde İpek Özbey'e verilmiş röportaj 360 derece. Ben Patronlar Dünyası internet sitesinden görmüştüm. Yani orada diyor ki çok özetle. Ülkeyi diyor çok güzel boyadılar. Berat Albayrak bu işin baş sorumlusu. Kaçacak bir yeri yok. Ama diyor ülkeye o kadar şık bir makyaj attılar ki diyor. Hiçbir şey görünmüyordu. Makyaj bir aktı diyor. Altından çıkan artık herkesi yakacak bir gerçeklik. Yargılanacaksınız. Hiç şansınız yok. Göreceksiniz. Yani hepimiz de yaşayacağız inşallah ve göreceğiz o günü. Çünkü bu kamu kaynağı diyorum ya. Hani bunu çaldık unutuldu. Bunda olmaz o. Ciddi söylüyorum. Bunda olmaz. Diğerleri de evet bugün hani Balböcek Hanım'ın söylediği gibi öyle şey yapmıştı. Of yeter be tamam özür diledik yeter falan diye. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yargılanacaksınız Balböcek Hanım. %100. Bak bunu yazın bir kenara. Yargılanacaksınız o gün geldiğinde. Ve cezasını çekeceksiniz bu işin. Siz de Halime Kökçe'de, Elif Çakır'da, Abdülkadir Selvi'de, Kemal Öztürk'te, Akif Beki'de, İsmet Berkan'da hepiniz yargılanacaksınız. Yazın bunu bir kenara. Başka şansı yok bu işin. Görecek bugün değil. Çok haklısınız. Bugün güçlüsünüz. Sırtınızı yasladığınız insanlar koruyor, kolluyor sizi. Adalet uygulanmıyor ama yarın yargılanacaksınız. Emin olun. Ve biz yaşayacağız. Yaşamalıyız. Ayağımızı yere sağlam basmalıyız. O güne kadar. O güne kadar düşmana inat yaşamak zorundayız. Çünkü o gün yaşayacağımız, alacağımız o mutluluk var ya, adaletin yerine gelmesi intikam hissi değil. Sakın yanlış anlamayın. Hiç öyle hislerim gerçekten yoktur. Ama adaletin yaşandığı hikayesi var ya, işte onu görmenin tadı hiçbir şeyde olmayacak. Onu izlemenin, onları yaşamanın o tat hiçbir şeyde olmayacak. Ve göreceğiz hepimiz. Emin olun bunlar romantik cümleler falan değil. Bu kaçılacak bir şey yok. Neyse işte yani Uğur Gürses'in yazısı hakikaten çok acayip bir yazı. Eşek olsa anlar insan yani. Kusura bakmayın ama öyle. O kadar basit, o kadar net anlatmış ki. Herkes değil tabii. Bazı demin de örneğini verdiğim elemanlar var. Mümkün değil. Yani imkanı yok bile diyemeyeceğim. Çok özür dilerim ama hiçbir cacık olmaz kendisinden. Anlamaz yani imkanı yok. Ya bir kardeşimden Antalya'dan bir mail geldi. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi aklıma geldi de onu açtım. Bir kargo görevlisi kendisi. Bir kargo firmasında çalışıyor. Yani sabah 8'de başlayıp işe artık gece ne zaman biterse ona kadar çalışıyorum deyip Antalya'dan raporunu vermişti. Antalya'da yaşanan şudur Covid'le ilgili diye. Biz diyor 5 apartmandan bir tanesi Covid. Covid şu anda diyor. 5 apartmandan bir tanesi. Bazıları diyor çok bilinçli ve iyi insanlar. Kapısına diyor bu apartmanda Covid-19 var. Gelen kargoyu lütfen kapıya bırakın yazıyorlar. Bazılarının umurunda değil diyor. Hiç. Yani ben diyor çift maske takıyorum. Eldiven kargo başı 3 lira 25 kuruşa kapı kapı geziyorum. Yaptığım iş bu. Ama diyor yani ben ve yanında çalışan arkadaşım aslında gizli işsiziz biz diyor. Çünkü bu iş bittiği anda duracak bu hikaye. Ve ülke bu haldeyken birileri hala rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Çok rahat. Daha kötüsü işte diyorum ya en ağrı o ya. Bunlar utanmazdır falan diyebiliyor. Ya gerçekten yüzsüzlük başka bir şey olmalıydı ama değilmiş ya. Sizinki Halime Hanım sizinki bambaşka bir şey. Gerçekten. Sizinki bambaşka bir şey. Yani yüzsüzlük diye lügatte, sözlükte bir kelime var ama bu değil. Başka bir şey. Sizinki başka bir şey. Yani yüzsüzlük böyle bir şeyse, vay arkadaş ya. Allah sizin elinize düşürmesin. Enver'e söylediği laf. Yani sizin elinize düşürmesin derken, ben hukuk adamı falan değilim, hakim değilim, savcı değilim. Benim elime düşmezsiniz. Öyle bir şey olmaz. Yani bu bir intikam sistemi değil. Ama demokratik bir ülke. Bu ülkede demokrasi koşullarıyla yaşandığı gün çok ağır bir yargılamanın içine gireceksiniz. Çok ağır. Yaptığınız her şey, ama her şey sorgulanacak. Sorgulanmak zorunda. Diyorum ya, yani bu ülkede zamanında iktidara sırtını yaslayan, onunla beraber rahat rahat yürüyen insanların bir grubu şey yapacak, yırtacak. Hiç saklayacak bir şey yok, yırtacak. Onlar mesela diyecek ki biz çok uyardık. Anlattım ya size Özal döneminde yaşananları. Ya ben bu kulaklarla şahit oldum kardeşim. Beyefendi, zamanında çok uyardım ben ya. Bak, bunu söyleyen adam karısını papatya yapabilmek için kapıda yatıyordu. Ama şunu söyledi, ben kendim bu kulaklarla duydum. Ben de genç gazeteciyim daha yani. Çok uyardım ben beyefendiyi zamanında, maalesef. Maalesef dinlemedi. Dinlemedi işte. Size de burada da olacak bu grupta. Bir grup yüzsüz yırtacak ama bu olmaz. Bu çünkü ciddi bir suçun devamı. Siz bu ülkede insanları kin ve nefrete, düşmanlığa sevk ederek birbirine kattınız. Ya o yalanı söylediniz. Yarın yargılanacaksınız. Gerçekten yargılanacaksınız. Kaçamayacaksınız ki bundan. Devam edelim. Bir tane haber daha vardı, sizinle paylaşacağım. Ondan sonra zaten gömelim gitsin. Ha, şu Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde bugün çok güzel bir analiz var. Yaşar Aydın'ın analizi. Bu 128 milyar dolar nerede? İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Hani insanların kendiliğinden yarattıkları muhalefet var ya, burada hep konuştuğumuz, bazıları ondan da rahatsız. Muhalefete vurmak doğru değil yanın sahibi falan diye. Öyle değil. Tam tersine muhalefeti harekete geçirmek doğru. Onun yarattığı bir etkiden bahsediliyor ve deniyor ki AKP için ikinci bir salgın niteliği yaşatıyor bu iktidar partisine. Bu cüreti gösterenler ekrandakiler değil, hayatın içindeki yurttaşlar. Israrcı muhalefet konforlu alanları dağıtıyor ve şu anda diyor sadece AKP için yeni bir durum değil, bozulan ezber sadece iktidarı değil muhalefeti de sallıyor. Doğrudur. Olması gereken de budur zaten. Muhalefet sağından soluna dönmüyordu. Şu anda dönüyor. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak videosu çok akıllıca bir video. Çok akıllıca. Çünkü bizim şu anda en çok ihtiyacımız olan şey ne biliyor musunuz? Rutinimizi hatırlamak. Sıradanımızı hatırlamak. Biz onu unuttuk ya. Ya biz böyle insanlar değiliz kardeşim. Değiliz. Bak, bu ülkede çok yüzsüz görüldü. Ama mesela Halime Gökçe gibisi görülmedi. Gerçekten yoktu. O yüzden biz rutinimizi hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. Yani oradaki sıradan insan görüntüsü var ya, onu küçümsemeyin. Çünkü artık bir AKP'linin AKP yapısının içinde öyle sıradan bir mutfak yok. Hiçbirinde yok. Yok, onlar bitti. İktidar nimetiyle öyle bir palazlandılar ki en çok dengeyi o sarsıyor. Milyar dolar harcasan orada yaptığın reklamı yapamazsın şu anda. Kemal Bey'in videosu son derece akılcı. Son derece. 128 milyar dolar nerede yazılı bir dövizle Meclis TV ekranına çıkmak dünyanın en akıllıca eylemi. Çok ucuz, çok basit, çok etkili. Ben bu yalanın karşılığını sormaktan, hesabını aramaktan vazgeçmeyeceğim demek o çünkü. Sıradan insan ne yapabilir? Bak, sıradan insan, burada sıradan insanlar olarak yaptığımız şey muhalefeti ateşledi ya. Az şey midir bu? Şu anda sallıyor. Herkes sallıyor. Unutulan bir şey. Hadi hatırlatma. Ya bir kabine revizyonu vardı, hatırlıyor musunuz? Ne oldu? Burada bir şey söylemiştim size. Normalde Erdoğan, yani çok sıkıştırsanız bile hayatta şunu yapmaz. Dışarıda insanlar bunu konuşurken böyle bir operasyona imza atmaz. Ama şimdi çok sıkıştı dedim size. Hatırlıyor musunuz? Kabinede bazı insanlar var ki artık onların değişmesi gerekiyor. Şimdi sayıları artıyor. Yazın. Ruhsar Hanım'ı da yazın bir yere derim. Bak, 72 saatlik sessizlik hiç ayrı alamet değil. Ama şunu da unutmasın. Ruhsar Hanım'ın yaptığı operasyonlara imza atan bürokratlar var ya. Geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Görürsünüz bak. Ya burada bir günah keçisi lazım kardeşim. Ucu bana gelecekse ne yapacağım? Alttan birilerini doğrayacağım ki orada bağlantıyı keselim. irtibatı kopartalım yani. O kabine revizyonu bekleniyor şu anda. Bekliyor yani, duruyor. Ama yapılmak zorunda. Çünkü kabine çalışmıyor. Sağlık Bakanı. Yani bir günah keçisi lazım kardeşim. Kim? Bilmiyorum ki. Ama görevden alındığı anda şunu diyecek: şükranlarımı sunuyorum. Naci Abal dedi, şükranlarımı sunuyorum. Ya nasıl bir zulüm yaşıyordum. Aldın beni, rahatladım. Gözler altın musluk aramadı değil yazmış Sinan Hanım. Valla benim gözümün arada neydi biliyor musun? Bir klasik Türkiye'de sıradan ortalama bir insanın mutfağında olmazsa olmaz nedir? Buyurun. Soruyu sordum. Hadi. Vallahi sordum. Nedir? Ama tek bir cevabı var bunun. Tek bir cevap ve hepiniz diyeceksiniz ki evet ya. Ha, hakikaten vallahi bak. Bir tane nesne vardır ki bütün mutfakların ortalamasıdır o. Ya onu gördüğün zaman dersin ki aa evet, hayır, çaydanlık değil, kettle değil, alakası yok. Ayşe Yakın Asekat sarı bez. Buyurun. Doğru cevap. Arkadaki sarı bez. Kardeşim bir ev sıradan bir Türk evi midir, mutfağı mıdır? Bak onu, sarı bezi gördüğün zaman gir o mutfağa, gir, rahat ol. Yani senin hayatının aynısı var orada demek o. Ciddi söylüyorum. Bizim tarihe bıraktığımız izlerden bir tanesi o. Gir içeri. Yemin ediyorum senin evin neyse odur. Bulursun yani. Üç aşağı beş yukarı anlaşırsın. Ev benzer, mutfağa benzer. İşte bu arkadaşların gösterebileceği bir şey yok. Bak, çırpınarak neredeyse bir haftadır aynı şeyi anlatıyorlar. Yer sofrasında yiyorlar. Biz de yanlarına diz çöküyoruz ya. Yani. Yer sofrası mı? Ha, İstanbul'un göbeğinde. İlginç tabii. Evet. Bak, bir tane görüntü. Tek bir video görüntüsü. Bir adam. Orta yaşın üzerinde bir adam. Hani belli, emekli. Kim olduğunu bırakın. Ha evet, doğru. Dönen Hanım söylediği gibi artık o bezler renkli. Tabii farklı renkler olabilir ama bez sabit, bez. Bez sabit. O bez bir de enine üçe katlanacak. Uzunlaması ne olacak yani? Anlatabiliyor muyum? Dikine katlama onu. Dikine katladığında kısa olur. Enine üçe katlayacaksın. Orada duracak. Tam evinin önünde. Bütün Türk evlerinde fikstir bu. Ve o evi gördüğünde gir içeri. Vallahi bak. Gir. Sana benzer bir insan göreceksin. O görüntüdeki insana da bakıyorsun. Bir adam hani belli böyle çoluğu çocuğu evlendirmiş. Biraz yorgun. Ama yüzü gülüyor yani, evinde olduğu için, evinin mutfağında oturduğu için. Gömleğin kolları katlamış. Çok sıradan. Önde çay var. Bir bardak çay. Arkada sıradan bir mutfak, sarı bez. Çaydanlık. İşte demliği duruyor. Bulaşık makinesi görülüyor. Raflar, dolap kapakları. Çok sıradan. Yani ne yapacaksın şimdi? Selvi Hanım da farklı bir insan değil ki Eşi Kemal Bey'in. Farklı bir insan değil yani. Sizin, benim, anneniz, ablanız, tanıdığımız insanlar nasılsa öyle. Enine Sevda Hanım, mutlaka enine katlayacağız. Açıyoruz onu, dikdörtgen yapıp üçe katlıyoruz. Tamam. Bu görüntü AKP'yi darmadağın edecek görüntü. Bak, içlerinden bir tanesinin böyle mutfağı yok artık. Ben şahidim. 2001 yılı Ağustos'unda bu parti kurulduğunda, o günün şartlarında Renault Spring araba kullanan insanlar, valla bugün altlarındaki arabayı galeride görürsün, muhtemelen üstün başın düzgün değilse satıldığı galeriye giremezsin. Öyle söyleyeyim sana. Danışmanı gör ya. Danışmanı, dandik danışmanı gör. 2,5 milyonluk araba var herifin altında. Artık o görüntüyü veremeyeceğini bildiği için en çok sarsan görüntü o. Milyar dolar versen Kemal Bey'in cumartesi akşam paylaştığı o görüntüdeki etkiyi yaratmaz. Ciddi söylüyorum. Bak, kim yaptıysa ayakta alkışlıyorum. Ben çok eleştiriyorum biliyorsunuz. Eleştirilecek çok yönü var çünkü. Ama o görüntü AKP'nin bütün dengesini bozdu. Ciddi söylüyorum. 128 milyar dolar falan, hepsini geç. Vallahi geç. Aşı maşı. Bütün dengeyi bozan o. Çünkü onu gören insan şunu diyecek. Aa, bize benziyor bu adam ya. Aa, dayımların evi aynı. Lan bizim ev nasıl benziyor? Lan dolap kapaklarına bak. Bakanların bazıları şunu diyecek mesela. Eminim Selvi Hanım da 500 kere söylemiştir. Ya Kemal abi, şunları değiştirsek. Siz de görünce aynı şeyi düşünmediniz mi? Aa, lan hakikaten bizim dolap kapaklarını bir değiştirsek. Gelecek. Dengeyi bozan o. Bir bardak çay, beyaz gömlek giymiş orta yaşın üstünde bir adam. Güler yüzlü, hani ailenin babası, abisi, amcası işte neyse. Güler yüzle konuşuyor. Çok net. Üzüm çekirdeği 21. Troller dün saldırıya geçti. Erdoğan 4 sene öncesine kadar Keçiören'de oturuyor diye. 4 sene öncesine kadar oturmuyordu. Daha erken ama daha ben size... Ya Faruk Koca, Ankara milletvekili eski. Bak kardeşim bana sor, ben anlatayım. Yaşıyorum çok şükür. Ya şu bana sor, ben anlatayım sana. O evin, Keçiören subay evlerindeki evin sahibi, o apartmanla birlikte AKP'nin eski Ankara milletvekili Faruk Koca'dır. Benim de çok yakından tanıdığım, hakikaten diyaloğumun çok iyi olduğu bir insan. Yıllar oldu görüşmedim. Çünkü artık ruhum kaldırmıyor. Ama Faruk Koca'ya sorun. Ben Faruk Koca'dan istedim bunu. Ya ben dedim ne olur. Bana haber kaynağım ol. Sadece bir şey istiyorum senden. Tek. Tayyip Erdoğan'ın kira kontratını. Benimle paylaşır mısın? Ya onu söyleyen trollere söyleyin. Ciddi söylüyorum. Onu söyleyen trollere söyleyin. Deyin ki ya o kira kontratı var mı yani bir çıkarsak ya? Ya kardeşim hiç böyle yani insanlar atıp tutuyorlar. Böyle şöyle tuhaf tipler var. Onun rahatlığıyla zaten yapıyorlar. Sosyal medyada organize olmuş. Semam demiş ki ay koca karı gibisiniz Ünsal abi. Bezin katlanışında bilmeyin artık. Niye ya? Yani biz de herhalde Wisconsin'da yaşamıyoruz. Yani sonuçta bu evlerden birinde büyüdüm ve bu evlerden birinde yaşıyorum şu anda. Ya bu insanlara sadece şunu sorun. Ciddi söylüyorum, sıradan olan dedim ya, sıradan olanı hatırlatmak bizim en büyük gücümüz. Çünkü bir grup insan var, sosyal medyada örgüt durumlarının takipçileri falan da var. Oturduğu yerden bir siyasi analiz yapıyor. Hasbelkader 31 yıldır bu işi yapan bir insan olarak ben bazen diyorum ki, ana, acaba mı ya? Sonra dedim ki, saçmalama oğlum gerizekalı mısın, sen yaşadın bunu. Bu sallıyor. En fazla bir tane milletvekili danışmanı tanıyor olabilir. Oturduğu yerden böyle analiz yapmaz insan çünkü. O insanlara sorarsanız mesela çok acayip şeyler yapmak gerekiyor. İstanbul'da toplantılar yapılıyor. Gazetecilerle bir araya geliniyor falan. Kemal Bey bırakın. Şunun gibi iki tane video daha yapın. İnsanlara rutinini hatırlatan. Ya yok abi biz böyle yaşıyorduk ya. Evet hakikaten lan benim babamların mutfağıydı lan bu. Ana bizim dolapla aynısı. Bak bunu dedirttiğin anda bugünün iktidarının insanların hayatına ne yaptığı çok net görülecek. Benim burada 6 yıldır yapmaya çalıştığım hikaye. Ben hep size söylüyorum ki ben burada ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey. Ben mesleğimi yapıyorum. Benim mesleğim böyle yapılmalı zaten. Ben bir yayıncıyım, bana ne öğretildiyse onu yapıyorum. Ekstra bir şey yok bu yayının içinde. Dışarıdakiler yapmadığı için burası ekstra görünüyor. Çünkü öyle bir yerin dibine sokuldu ki. Sibel Hanım, CHP'nin başkan yardımcılarının mutfakları da aynı mıdır? %100. %100. Bak hatta çağıralım, söyleyelim buradan. Yani kendilerini de tanıdığım için söylüyorum. Ali'ye mesela, Ali Öztunç benim gazeteci arkadaşım Ali. Biz beraber muhabirlik yaptık yıllar. Çok da sevdiğim bir adamdır. Nasıl çalıştığını biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bak atom karıncadır onun lakabı. Nasıl çalıştın? Ben buradan mesela çağrı yapayım. Ali lütfen, sevgili Ali Öztunç, mutfağının videosunu paylaşır mısın bizle? Ben adım kadar eminim. Özgür Özel'e sorun, Veli Ağbaba'ya sorun. Ya zor kardeşim, farklı bir şey görmeyeceksin, emin ol. Bu onunla alakalı değil. Bak bu şununla alakalı sadece. İnsanlar öyle bir noktaya getirdiler ki mevzuyu artık. Böyle yaşamayan ahlaksız gibi görülüyor. Hani biz çok şaşa içinde paramız var ya. Kardeşim bizim paramız var, tabii ki sıvayacağız buraya. Altın muslukta yaptıracağım, tasta yaptıracağım, çanakta yaptıracağım. Unutmayın hep hatırlattığım şey, Bülent Arınç'ın sözünü yazın bir kenara. O boşa söylenmiş bir söz değil. Bizim camiayı 3 şey bozar. 1 para, 2 kadın, 3 şöhret. Şu anda 3'ü de var. O yüzden bozuldu. O yüzden Ahmet Davutoğlu basın toplantısı yapıp şunu demek zorunda hissediyor mesela. Üstelik düşünün bak, Hadi neydi? Kardeşiyle beraber şey yapan Hadi, anladın, Hadi Özışık, onun yayınında söylüyor hem de. Biz diyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ne için kurduysak diyor, şu anda tam tersini yapıyor. Ben diyor 13 sene boyunca kendi akademisyen maaşım dışında tek kuruş para kullanmadım. Bak ben Ahmet Davutoğlu'nu çok eleştiriyorum, biliyorsunuz değil mi? Burada çok söyledim size. Yani Ahmet Davutoğlu dış politikadan gerçekten anlamıyor. Gerçekten anlamıyor, bu çok net. Yani bir takım hırsları var. Osmanlıcılık gibi saçma sapan bir takıntısı var. Ama o söylediği doğrudur, biliyor musunuz? O söylediği doğrudur. Ya bugün Ahmet Davutoğlu'nun eşinin Sare Hanım'ın da mutfağına bakın. Sare Hanım'ın mutfağından da aynı görüntüyü alırsınız. Bu başka bir şey. Şu anda yaşanan bambaşka bir şey. O başka bir yere gitti çünkü. Ve tam o ayrıma gelindi. Yani Hadi Özdiş'in programındaki o söz var ya, çıkmayacak gol. 90 artı 9'da atılmış çıkmayacak golü. O yüzden böyle Hadi Özdiş önce bir yükselmeye falan çalışıyor. Ondan sonra iniyor. Hiçbirinin böyle bir şansı yok. Bak ben adım kadar eminim söylüyorum. Hiçbirinin yani ne Ali'nin mutfağına girdim, ne Özgür Özel'in, ne Veli Ağbaba'nın. Ama adım kadar paylaşsınlar görüntüyü. Aynı şeyi göreceksiniz. Ve bizim yapmamız gereken sadece bu. Rutinimizi hatırlamak. Ya biz böyle yaşamıyorduk kardeşim. Çok sıradan hayatlarımız vardı bizim. Ve herkes yani öyle ya da böyle mutluydu. Neslihan Hanım bakın Neslihan İldiri. İlk defa altın kalorifer peteği gördük. Doğru söylüyorsunuz valla. Hakikaten çok haklısınız. Unuttum onu. O görgüsüzlük yansıdı. Ama yani bununla mücadele etmenin yolu bence bu. Çok basit, sıradan hayatlarımızı konuşmak. Sıradan ya. Biz böyle yaşamıyoruz kardeşim. Böyle değil. Bu ülkenin %80'i böyle yaşamıyor. Ya, Arap kültürüne özenme yazdı biri. Doğru. Doğru. O kötü manasız, köksüz kültüre özenmek bu. Altın bağlayalım her yerden. İşte çeşmelerinden şerbetler damlasın, bilmem nemizden badem patlasın. Bu. Gerek yok ki. Bizim hayatımız böyle değil ya. Biz böyle yaşamıyoruz. Devam edelim. Bugün de görgüsüzlüğün dibini gördüğümüz için çok şükür. Bak işte abi ben kaçınmaz. Bak biz gideriz. Sevgili Volkan Uzun Twitter'dan şimdi paylaşıyorum. Bana bir fotoğraf yollamış. Diyor ki Wisconsin olmadı ama Kaliforniya'da da var obez. Niye? Orası bir Türk'ün evi kardeşim. Bak fotoğrafı açın Twitter'dan görün. Sevgili Volkan Uzun'un mutfakta. Yalnız onu doğru katlamamışız. O doğru katlama tarzı değil. Açacaksınız onu. Dikdörtgen yapacaksınız. Uzun kenardan 3 olacak o katı. Öyle olmaz. Suyu almaz tam çünkü. Bir kenarı da açılır ayrıca. Bizim derdimiz bu işte. Biz rutinimizi hatırlayacağız kardeşim. Bu kadar basit. Ve bu işin çözümü de burada zaten. Biz rutinimizi hatırladığımız zaman bizim hayatımız böyle değildi dediğin anda kopacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o videoyu küçümsemeyin. Muhteşem bir iş o. Muhteşem. Çok can yakıcı bir iş. Diyeceksin ki aha patladık. Vallahi patladık. Gören demiştir kafası çalışan. Ama söylüyorum bak yani bildiğim tanıdığım için söylüyorum işte. Ali yayından sonra da mesaj atarım hatta. Lütfen sevgili eşinden de rica ederiz. Bu mutfaktan çok sıradan bir Ali yapsın hatta. Evden çıkmadıysa Ali yapsın. Gerçi muhtemelen ya 40 kapının ipini çeken bir adam orada işte çevre eylemine katılıyor. Öbür tarafta bilmem kimle konuşuyor. Ama bugün olmadı. Akşam ya. Ali hakikaten bir elindeydin de akşam ne olur mutfakta otur. Mutfak masasında bize bir kare bir görüntü çek. Lütfen. Bu ayrımı çok net koyacak çünkü. Çok çok büyük patlatacak. Siz böyle yaşamıyorsunuz kardeşim. Sizin bambaşka hayatlarınız var. Siz yani artık öyle bir şekilde yaşıyorsunuz ki bu ülkenin insanlarıyla alakanız kalmadı. Bambaşka bir kafadasınız siz. Ve yani yok olmanızın sonucu nedeni de o olacak. Valla kalın suyu çekti ama her akşam bezi orada mutfak kapandı mesajıdır. Doğrudur. Ha unuttuk Volkan Bey'i söyledi. Doğru aslında o katlandı tam 3 kat konduğu zaman kapalı canım demek. Hakikaten öyle. Şimdi şu Takvim Gazetesi'nden bir şey okuyacağım size. Ondan sonra gideceğiz zaten. Dün acayip bir olay yaşanmış. Aslında biz hani 8 saat Amerika'dan döndü olduğumuzu en doğusuyla düşünecek olursak aslında biz biraz geç gündeme getirdik ama normalde cumartesi günü içinde yaşanmış bir olay. Bu kripto para piyasası acayip dalgalanmış ve çakılmış, ciddi çakılmış. %25'ten fazla zarardan söz ediliyor. %25 bir gece ya. Ya umarım artık insanlar anlamıştır. Hani benim dilimde tüy bitti. Ya kardeşim hasbelkader ben bu boku okudum. Ne olur böyle olmaz bu iş. Bak böyle yatırım yapılmaz. Evet kazanırsın. Ama her şeyi evin, barkın, çoluğun, çocuğun rızkını yüklersin ve gider dediğim hikaye bu. %25 çakılmış ya bir gecede. Takvim manşet yapmış. Bir fısıltıyla 300 milyar dolar buharlaştı. Allah Allah. ABD ceza kesecek. Kripto paranın işlem hacmi 2.2 trilyon dolara yükseldi. ABD bununla ilgili ceza kesecek söylentisi bir anda çakmış. Ya sadece bir gecede 300 milyar dolarlık düşüş var. Şimdi diyorsun ki 300 milyar dolar mı? Ne diyorsun ya? Ya biz 128'de çırpınacağız diye oraya 300 bir gecede diyorsun. Bari işte daha hızlı göz kırpanlar var demek ki. Daha hızlı gömüyorlar parayı. Yok ediyor. Boğar. Gitti. Skandal haberi var. Skandal. Didim'in CHP'li başkanı sahip olduğu otelin ve barın su borcunu sildirdi. Eski bir çalışan, belediye başkanı Deniz Atabay'ı şikayet etti. Kendisine ait işletmelerin 70 bin liralık su borcunu sildirdiğini söyledi. Bilirkişi skandalı tespit etti. Atabay rapora itiraz edince ikinci kez bilirkişi görevlendirildi. Sonuç değişmedi. Atabay'ın suçu tescillendi. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var bizim. Didim'in CHP'li belediye başkanı neydi? Deniz Atabay. Size özellikle sesleniyorum. Gerçekten hakkınızda böyle bir suç kesinleştiyse zaten yani benim tanıdığım Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim sorumluluğu sizi görevden alacaktır. Adım kadar eminim. Ama eğer bu yalansa bu haber. Yani diyeceğiniz şöyle bir cümleniz varsa bir dakika ya bir dakika kardeşim. Ne tescillendiniz? Tam tersi. Ben mahkemeyi kazandım diyorsanız lütfen bu arkadaşlara dava açın. Lütfen. Ve bana dava dilekçenizi yollayın. Söz veriyorum buradan ben duyuracağım. Bak kabaca günde 130 bin insan izliyor bu yayını. Söz veriyorum ben duyuracağım. Ama diğer türlü eğer gerçekten böyle bir şey yaptıysanız ve bu tescillendiyse zaten sizi görevden alınacaktır. Onu da ben duyuracağım. Gururla, seve seve. Şimdi benim derdim birinin yanında durmak değil. Çok acayip bir haber var. Küçücük şu kadar yapmışlar. Ödülleri toglar. Toglar, toplar. Ha işte TOG yapıyoruz onu. Türkiye Otomobil Girişim Grubu TOG. Var ya baba yiğitler. Araba yok. Nasıl yok? Baba araba yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Türkiye'nin yerli otomobili TOG tasarımıyla da hayran bıraktı. IF Design Award'da ödül kaptı. Sorum geldi yapabilir miyim? Ödülü kim aldı? Nasıl kim aldı? TOG işte. Öyle değil. Şimdi bu araba daha önce fuarda sergilenmiş bir araba. Biz olduğu gibi çöktük. Biz olduğu gibi çöktük buna. Ödülü tasarlayan mı aldı? Yani. O zaman bizle bir alakası yok ki. Biz satın aldık. Biz ödüllü tasarımı satın almış oluyoruz en fazla. Evet. Doğru aslında. Yani. Çok da şey yapmayalım ya uzatmayalım. Aman. Ben zaten haberi sevmemiştim. Ben koyulsun da istemedim çok. Ama şey yaptılar işte. Koydular. Hocam ben uyku arasında korkuyla nefesim daralıyor zor uyanıyorum. Ter içinde ölecek gibi oluyorum. Hiç doktora gitmedim. En güzeli. Mektupta beni en çok etkileyen yer burası. Hiç doktora gitmedim. Ne gideceğim ulan? Ne biliyor da ne anlatıyor? Küçükken 6-7 ayda bir oluyordu. Şimdi fazlalaştı. Neden olabilir? Küçükken. Ne kadar küçükken? Ya da şöyle söyleyeyim. Şu anda ne kadar büyüksünüz tam olarak? Ha onu yazmadık. Evet. Yani neye göre küçük, kime göre büyük? Aslında onu da tartışmak lazım. Erken geç mevzu da böyledir mesela. Yani küçük derken ne yani? Mesela ne kadar? Elimde şey oldu ama tam ne kadar küçükten bahsediyoruz mesela? Kapat bunu ya. Hocanın verdiği cevap şöyle bitiyor. Vakit kaybetme, bardak dolmuş taşmak üzere olabilir. Bir gün sizi anlayacağım ve diyeceğim ki tamam ben artık bırakıyorum ya. Vallahi ben artık hayatımı böyle çok fazla insanın yaşamadığı bir yerde geçirmek istiyorum. Ben anladım artık. Ben anladım artık. Yani çok zorlamanın manası yok. Ben tam kapatıyorum ya. Hocam ben menopoza girdim gerginim. Olur o. Kemiklerim erirse çabuk kırılır mı? Arkadaşlarım ki Allah belasını versin arkadaşlarınızın. Arkadaşlarım kalsiyum al dedi. Hangi ilacı içeyim? Arkadaşına sor. Doktora niye soruyorsun? Kalsiyum al diyen sana zaten muhtemelen kutusunu göstermiştir. Bundan al ben de alıyorum. Sana söylemiştir onu. Doktora soruyor. Cevaba bak. Menopoza girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş. Kemik erimesi ihtimali vardır. Övdün mü dövdün mü ben hiç anlamıyorum ya. Vallahi hiç. Düzenli beslenin. Kuru yemişler, yeşil sebze, meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin. Kalsiyum ilacı alma. Alma mı? Alma. Acaba bir kemik ölçümü falan yapılsa mıydı ki? Ha, onu da yazabilirdik aslında. Onu sonra şey yapın ya. Hani normalde çünkü hekimler öyle yaklaşıyor. Ama bu böyle olmaz ki güzelim. Sen kıçından uydurup bana çıkartmışsın. Kemik ölçümüne bakacağız bir. Alma ama boş ver. Hocam 3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi ama problem devam ediyor. Ne yapayım? Yap biraz. Yap biraz. Bir parça yap. Bakacağım, tahlil yapacağım artık. Çünkü hani mektupla ne yapayım diye soruyorsam bende de yapacak çok şey kalmadı. Bardak yok etrafta. Yoksa bardak uzat. Bir parça yap. Bunu pipetle çekip sonra şey yapacağız. Tahlili alacağız. Ciddi söylüyorum. Ya normalde tahlil lazım, sana değil. Sen inanmıyorsun belli ki ama doktor diyor 2 kez diyor antibiyotik verdi ama problem devam ediyor. Ne yapayım ben? İdrarda yanma gerekiyorsa ileri tetkik gerekir. İşte onun için diyorum bir parça bırakırsa ellerim temiz, merak etme, yayın arasında da yıkarım. Sebep mikrobikse kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. Şeker hastalığında böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma. İşin peşini mi bırakmayayım? İş derken, yani sonuçta işemeden bahsediyoruz. Peşini bırakma. Hani gün içinde aynı saatlerde olmasa da zaten peşini bırakamıyordur. O çünkü hissettirir kendini. Biliyorsun mesela torba falan, idrar torbası. İstemesen de hissettiriyor. Muayeneyi aksatma yazmış. Allah razı olsun. Gerçekten yani çok bundan da çok etkilendim. Bak mesela bu da çıkıyor. 1 liraya satılıyor bu gazete. Vallahi 1 liraya bunun alıcısı var. Hesapta kapanacaktı. Yani hakikaten ben de çok net biliyorum. Ama hala direniyor. Biz mi uzatıyoruz acaba ömrünü ya? Bak olmayacak şey de değil ha. Ciddi söylüyorum. Yapıyor olabiliriz. Allah Allah. Neyse bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Haftayı benimle karşıladığınız, burada olduğunuz için. Biz bu hafta değil ama bir sonraki hafta yerli klasiklerde Orhan Veli konuşacağız. Orhan Veli şiiri konuşacağız. Nasıl anlatayım size? Ya bu arada şunu söyleyeyim. Bu Zorba yayınının sonundaki şiir var ya, onun başında bir bölüm gidik. Gördünüz yani iki dize yok orada. Benden kaynaklanıyor. Çünkü bu yayını yaparken benim yaş kuşağım çok iyi hatırlar. Türkiye'de bu işin öncüsüydü. Piyanist, şantör falan yani herkes çıkarttı ya, böyle beyaz takım elbiseyi, smokini çekiyorsun. Patron böyle kafam kadar papyon takıyorsun falan. Bu işin piri, üstadı. Yaşıyor mu? Yani yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Rıza Silahlıpoda'ydı. Rıza Silahlıpoda. Böyle etrafına her yere orklar koyardı. İlk onu da görmüştük biz. Bir de Atilla Yelken. O galiba hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Onlar böyle çat çat çat her yere basarlar. Ben bazı yayınlarda öyle oluyorum. Burada kullandığım arayüz programının içinde bir yerlere dokunmam gerekiyor. Sarıyer tavernaları yoktu. Onlardan çok daha önce bu dediğim. Tavernalar sonra. Ama onlar yaparlardı. Tek kişilik müzik işte. Synthesizer'la falan. Bazen öyle yapmak zorunda kalıyorum. Yayının sesini size geç verdim. Aslında yayının orijinalinde olacaktı. Sesi geç açtığım için olacaktı. Ben onu yükledim SoundCloud üzerinden. Beni sosyal medyadan takip eden insanlar oradan görebilirsiniz. O şiirin tamamı var. YouTube'a yüklemedim yani. Ama Twitter hesabından girin. Cumartesi günü mü? Herhalde cumartesi. Göreceksiniz. Paylaştım ben onu. Oradan görebilirsiniz yani. Rahat olun. O şiiri dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir şiirdir çünkü. O cuma günkü yayın için desteğinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani en kısa sürede en çok izlenen yayınlardan biri oldu. Daha ilk gün 17 bin izleyiciye ulaştı sadece YouTube üzerinden, ki Periskop'taki izlenmesi falan da acayip bir durumdaydı. Hatta size söyleyeyim yayını kapatmadan. Periskop biliyorsun hırsızdır. Büyük hırsızdır hem de, öyle böyle değil yani. Çalar, bayağı insanların haklarına çöker. 43.366.562 kalp, 1.306.824 yıldız var mesela bende. Bakın yayınlardan bakayım size. 30 bin kişi sadece Periskop üzerinden izlemiş. 30 bin kişi sadece Periskop. Dinleyenler var. Yani yayın daha sadece üzerinden bu kadar kısa. Rıza Silahlıpo da sağ 74 yaşında. Allah uzun ömür versin o zaman. Allah uzun ömür versin. Ama bu işin piri odur yani. Sonradan insanlara bağlanmış işte Sarıyer Tavernalıları falan. Öyle değil o. Odur. Ta TRT'nin ilk programlarında canlı yayınlarda rahmetli Cem Koray'ın yaptığı Telepazar'da falan başlayan hikayedir. Gerçekten öyle. Onlar başlattı o hikayeyi. Sırada Orhan Veli var. Orhan Veli'nin şiirini konuşacağız, öykülerini konuşacağız, yaşamını konuşacağız. Bize kılavuzluk edecek kitaplar var. Nait Hanım aşkını konuşacağız. Orhan Veli'nin aşka bakışını konuşacağız. Hayatındaki o kısacık hayatın 36 yılın içinde yaşadığı pek çok şeyi konuşacağız. Ailesini konuşacağız. Mesela insanlar öyle bilirler gerçekten. Orhan Veli çulsuzdu ya. Orhan Veli'nin öyle bir hayatı yok. Orhan Veli'nin babası Cumhurbaşkanlığının bandosunun şefi. Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışan bir insan. Cumhurbaşkanı kim? Öyle biri yani. Öyle bir yoksulluk içinde darmadağın olmuş bir aile falan filan değil. Orhan Veli'nin kendi tercih ettiği bir hayat var. Bir hayatın içinde işte garip şiir akımını konuşacağız. Onun etkilediği insanları konuşacağız. Şiir okuyacağız bol bol. Hakikaten yani bir şiirle iki şiirle olmaz. Onu Orhan Veli'nin öykülerini konuşacağız. Hepsini, yaşamını ama en çok biraz dönemi konuşacağız tabii, o dönemi. Melik Cevdet'i konuşacağız, Oktay Rıfat'ı konuşacağız. Hepsi bu cuma değil, bir sonraki cuma. Bu haftası cuma gününe yetiştirebilirsem 3 ya da 4 kitap tanıtacağım. Ya çok acayip, çok ilginç şeyler yaşıyorum hakikaten kitapları okudukça. Ve pek çok şey bu dönem içinde insanın kafasında aydınlanıyor. Yani şu kapalılığın sonucu, umarım size de yansıtabiliyorumdur. Yani belki böyle bir faydası oluyordur bunun. Bildiğim bilmediğim pek çok şeyin üzerinde düşünme şansı buluyorum. Onu yansıtabilirsem de çok seviniyorum. Şimdi bugün yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu yayına destek olmak isteyenler, ne yapabiliriz diye soranlar, şunu yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. 1. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazıp ya da doğrudan YouTube'da arayabiliyorsanız oradan Ünsal Ünlü'yü bulun. Kanala abone olun bir kere. Bu çok büyük bir destek. Parasız pulsuz 5 kuruş harcamayacaksınız. Mail adresiyle sadece. O kadar. Ama abone olduktan sonra, ki abone ol düğmesi ünsalunlu.com.tr'de de benim internet sitemde de var. Orada katıl düğmesi göreceksiniz mesela. İsterseniz onu kullanabilirsiniz. Aylık küçük katkılarla bu yayını destekleyebilmeniz için oraya konulmuş bir şey. Ama isterseniz, istemezseniz öyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve hep parasız olacak. Abonelik çok önemli. Bir de orada yukarı doğru baş parmak işareti var. Beğen tuşu. Bakın o son derece önemli işte. Onu tıklayın. Ne olur diğer insanlara da bu yayının ulaşmasına yardımcı olacaksınız. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Hiç değişmeyecek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Nedeni basit. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.